Kazım Bey telefon hattımızda. Kazım Bey merhaba.
Merhaba Nilgün Hanım.
Kazım Bey, biz sizinle genelde Avustralya gündemi konuşuruz. Seçim de
Evet.
yaklaşıyor. Hep bu konuları konuşmamız gerekiyor. Ancak Türkiye'deki saldırıyı es geçemeyiz. Ben hemen onunla başlamak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi ve duygularınızı almak istiyorum.
Bu konuyla ilgili daha önce gerek radyoda gerekse köşe yazımda, gazetelerde şunu söylemiştim ve hala o inançtayım. Bu Türkiye'nin başına örülmek istenen çorap maalesef daha da fenalaşmadan, kötüleşmeden sona ermeyecektir. Çünkü bölgedeki işaretler ne yazık ki bunu teyit etmektedir. Alışalım buna demek istemiyorum tabii ki. Türk milleti buna layık değildir. Yani her bir bomba patlatıldığında yüreğimiz dağlanıyor, parçalanıyor. Ama şu anda Orta Doğu'da ve dünyadaki bir takım konjonktürel durumlardan ötürü bu gibi şeyler ne yazık ki yaşanmaya devam edecektir. Yani bunun dışında başka bir yorum yapıldığında maalesef insanlar şey yapıyorlar. Yani bu gibi durumları, bu gibi olaylar başa geldiğinde kimse geneli ve orta yolu düşünmeyip buradan ben siyaseten nasıl nemalanabilirim, muarızımı nasıl karalayabilir, lekeleyebilirim peşinde düşüyorlar. Pek de Türk milleti bu hususta akıllanmadığını, akıllanmayacağı yolunda da çok şeylere rastlıyoruz ne yazık ki medyada.
Başbakan açıklamasında değinmiş İsrail ve Rusya ile yapılan anlaşmaların hemen ardından böyle bir saldırının gerçekleşmesinin manidar olduğunu söylemiş. Sosyal medyada ve basında da bu tip yazılar var. Sizce de böyle bir şey olabilir mi? Yani IŞİD özellikle İsrail ile yapılan anlaşmaya kızmış olabilir mi ki Associated Press'e göre onlar yapmış bu
Şimdi
saldırıyı?
evet başbakan yani biz İsrail'le tekrar anlaşmaya vardık o nedenle yapıldı manasında söyleyip söylememekten emin değilim. Biraz önce ben de dinledim. Herhalde yani böyle bir olumlu bir adım atılırken arkasından bu oldu ne yazık ki manasında söyledi gibi geliyor geldi bana. Ama şimdi IŞİD bunu o nedenle mi yaptı mı yapmadı mı bunu zaman gösterecektir. Ancak bugün IŞİD'in İsrail'e karşı, İsrail birimlerine karşı, İsrail çıkarlarına karşı bugün en ufak bir müdahalede, bir çatışmada bulunduğu görülmedi. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla İsrail ile Türkiye tekrar hani normalleşmeye doğru gitti diye bundan memnun değiliz. Bu nedenle bunu yaptırdık demesi biraz mantıklı gelmiyor. Dolayısıyla yani ben buna pek şey demiyorum. Yani şu andaki olanlar bunu teyit etmiyor.
Peki hemen sonra yani olaydan hemen sonra yasağı getirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz Kazım Bey?
Yayın yasaklarını bütün ülkeler getiriyor. Fransa'da getirildi, Paris'teki olay olduğunda getirildi, İngiltere'de yapıldı. Bunlar önlemler için yapılıyor ve bu yayın yasakları bildiğim kadarıyla kısa bir süre için yapılıyor. Çünkü bu tür bomba eylemleriyle birlikte ülkede bir panik ortamı yaratılsın isteniyor. Bunun dışında başka planlanan olaylara da meydan kıvama gelinsin diye yapılıyor. O nedenle önlem olarak güvenlik birlikleri, güvenlikten alınan istihbarat bilgilerine dayandırılarak kısa bir süre için bazı kısıtlamalar getiriyor ama bunlar kalıcı olmadı.
Mustafa Bey Sydney'den şöyle bir şey sormuş. Cumhurbaşkanı başdanışmanı saldırıdan sonra büyütmeyin bu kadar dedi. Ne yapalım o zaman sadece hükümetin dediği gibi kınayalım demiş. Dinlediniz mi Yiğit Bulut'un sözlerini?
Evet. Dinledim. İfade biraz yanlış. Onun söylemek istediği yani teröristlerin amaçladığı istedikleri istikamette yayın yapmayın. Onun söylemek istediği bu esasında ama belki heyecandan bunu söylemedi. Ben Yiğit Bulut'u savunacak durumda değilim. Ama bunu çok daha önce çok kez dile getirilen bir ifade. Çünkü bu tür olaylarda teröristlerin istedikleri şeylerden bir tanesi o ülkeye, o millete, o devlete kötülükler olsun, başına fenalıklar gelirsin, ekonomik olarak çöksün, panikler olsun, insanlar demoralize olsun, depresyona, bunalıma girsin. Arzuladıkları bu. Buna kürek çekecek, ateşe barutla gidilecek misali gibi davranışlardan mümkün mertebe kaçınmaya çalışmaktır diye söylenmek istedim ki ben bu görüşe savunan bir kimseyim. Şimdi sosyal medya biliyorum şöyle bir girseniz hemen herkes şeyini alıp silahını alıp ona çatıyor, ona bağırıyor, ona şey diyor. Tam da yani terörist örgütlerinin bu milletin bölünmesi için arzuladıkları meydanın yaratılmasında ne yazık ki Türk milleti de kendileriyle yaptıklarını görüyoruz.
Bugün sabah itibariyle biz Avustralya'da gözümüzü açtığımızdan beri neredeyse bütün medyada her yerde ilk haber, bizim haber merkezinin ilk 5 haberi Türkiye örneğin. Yani bu kadar yoğun bir şekilde dünya medyası ilgi gösterirken Türk medyasına Yiğit Bulut'un bu şekilde hitap etmesi ilginç. Siz de bizim yorumcumuz olarak, özellikle bizde yorum yapan biri olarak görüşünüzü merak etmiştim. Mustafa Bey de zaten sormuş, aynı şeyi yanıtlamış olduk. Dünyanın en güvenli havalimanı olduğu söylenir Atatürk Havalimanı'nın. Çok önemli bir merkez ve öyle bir merkezde bu kadar kalabalık bir saldırgan grubunun bu şekilde bir eylem gerçekleştirmesi gerçekten istihbarat ya da güvenlik güçlerinin bir zayiatı var mı gibi bir soru işareti de getiriyor değil mi aklımıza Kazım Bey, ne dersiniz?
Evet, dediğiniz gibi güvenliğin son noktada olduğu bir yerde böyle bir olayın olması acaba hani güvenlikte bir zafiyet mi var sorularını gündeme getiriyor. Tabii ki bununla ilgili devlet gerekli araştırmaları vesaire yapacaktır ve varsa böyle zafiyetler bunun giderilmesi için değişiklikler yapılması lazım. Ama ne yazık ki terör olaylarını dünyada önleyebilecek hiçbir devlet yok, hiçbir ülke yok, hiçbir güç yok. Bir kere millet bunu kafasından çıkarsınlar. Ne zaman Türkiye'de bir bomba patladığında niye bu önlenmedi sorusu mantıklı.
Doğrudur. Ama biliyorsunuz bir iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını uyardı. Yani Amerika bunu istihbaratını alabiliyor da bizim ülkemizin istihbaratı yani neden alamıyor diye insanlar Amerika, sorguluyor dolayısıyla.
Amerika devleti falan gün falan saat falan noktada İstanbul havalarında bomba patlatılacak haberini yaymadı. Bu bombanın ama nerede patlayacağını kimse bilemez.
Evet, uyardı.
Sizin zaten Türkiye'deki 70 milyon insanın tamamı güvenlik birimi elemanı bile olsa ne yazık ki terör olaylarını önleyemezsiniz.
Öyle diyorsunuz. Peki size evet. Bir soru var Kazım Bey. Kazım Bey lütfen IŞİD'i kim besledi Antep'te, Antakya'da diye sormuş size. Adapazarı'ndaki IŞİD kamplarından haberiniz var mı demiş. Adını yazmamış dinleyicimiz.
IŞİD'le ilgili ben bundan bir sene önce 2-3 tane yazı yazdım. Köpek sahibini ısırdığında adlı makale yazdım, yayınlandı. Sayfamda da duruyor. IŞİD'in kimler beslediğini, niçin beslediğini, nasıl bu noktaya gelindiğini oralarda yazdım. Çok uzun bir olay ama çok kısaca. 80'li yıllarda moda terör örgütü de Taliban'dı. 90'lı yıllarda moda terör örgütü El-Kaide idi. Şimdi de IŞİD. 2020'li yıllarda da dinleyicilerimiz başka bir terör ismine şimdiden kendilerini hazırlıklı bulsunlar. Dolayısıyla bunu belirli mihraklar besliyorlar. Belirli bir ortam yaratıldıktan sonra bu mihrakları gönderip kendi siyasetleri istikametinde bir takım eylemler yaptırıyorlar. Orta Doğu'da şu anda bir düzine terör örgütü var ve bunların her birinin değişik sahipleri var, dış güçler var. Belirli ülkeler, belirli büyük güçler bakıyorsunuz bazı terör örgütlere sahiplenirken ötekilerin aleyhinde oluyorlar. Bazı ülkeler bakıyorsunuz terör örgütlerinin kendi başkentlerinde çadır açmalarına neden oluyor. Türkiye'de bazı siyasi partilerin, bazı terör örgütleri mensupları öldürüldüğünde onların evlerine geçmiş olsun ziyaretlerine gidiyorlar. Türkiye'nin konumu bu. Dolayısıyla bu gibi şeylerin sona erdirilmesini bir anda beklemek hayalden başka bir şey değil. Başında da söylediğim gibi bu iş daha fenalaşmadan ne yazık ki azalmaya başlamayacaktır.
Ama özellikle son bir buçuk yıldır böyle ard arda saldırıların gerçekleşmesi hakikaten çok manidar. Mesela az önce siz dediniz hani alışalım demek istemiyorum diye size yönelik bir mesaj var. İsmini vermemiş dinleyicimiz, sadece baş harflerini yazmış HC diyerek. Siz buna alışalım demek istemediniz ama diyor devlet görevlileri söylemişti bir zamanlar alışmamız lazım diye. Buna ne diyeceksiniz diyor bu
evet,
dinleyicimiz
size. Evet, buna şunu diyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti dünyada bir yerlere gelmeye çalıştıkça bazı hegemonya ortamlarına boyun eğmedikçe başına çok daha çoraplar örülecektir.
Türkiye birilerine boyun eğmiyor, o yüzden mi oluyor bunlar diyorsunuz Kazım Bey?
Türkiye büyüdükçe geliştikçe ekonomik olarak 40. sıradan 30'a, 30'undan 20, 20'den 10'a indikçe bekleyin Türkiye'nin başına daha çok çoraplar örülmek istenecektir. Ta ki Türkiye kendisi güçlenip öncelikle Türk milletinin birleşip, şimdi ben o nasıl birleşecek, şöyle mi böyle mi onları söylemek istemiyorum. Ben gördüklerimi söylüyorum. Türk milleti de birleşmedikçe bu çoraplar örülmeye devam edecektir. Çünkü bölünmüşlüğün hala Türkiye'de pazarı var, taraftarı var. En ufak bir olay Türk milletini birbirine düşürebilmektedir. Bunlar dolayısıyla bu gibi ortam, bu gibi eylemlerin sona erdirilmesini geciktirmektedir.
Numaramızı anons edelim aramak isteyen dinleyicilerimiz için. Belki size canlı yayında soru sormak isteyebilirler. 1300-799-626 hem Kazım Bey'e soru iletebilirsiniz hem de sizler kendi duygu ve düşüncelerinizi, saldırıyla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Mesaj yollayabileceğiniz numaramız da 0429-99-62-63. Ayrıca Facebook ve Twitter'dan da SBS Turkish adresinden bize mesaj yazabilirsiniz. Bir tane var Facebook mesajı, İbrahim Güneysu yollamış. Terörün her türlüsünü kınıyorum. Terör örgütleri kadar açılım adı altında onların silahlanıp şehirlerde örgütlenmesine sebep olan yönetimi de kınıyorum demiş İbrahim Güneysu. Türkiye'miz tüm vatandaşlarıyla bir bütündür. Bu mozaik toplumu dış güçlerinde yardımıyla parçalayıp birbirinden nefret eden ve güven duymayan bir topluma dönüştürülmesini kınıyorum. Geçmiş olsun Türkiye'm diye bitirmiş mesajını İbrahim Güneysu. Evet, bir başka dinleyicimiz yine mesaj yollayan, ülkemize top mermisi yağdırdılar, şimdi de sivil halkın üzerine kurşun yağdırdılar. Türkiye'de yaşayan insanların Allah yardımcısı olsun, Türkiye karanlık bir yolda hızla ilerliyor, ölen insanların acısını kalbimizde hissediyoruz demiş yine ismini yazmayan bu dinleyicimiz. Evet, bir telefon var Kazım Bey, alalım. Seyfi Bey sanıyorum. Seyfi Bey, evet. Buyurun.
Evet, evet efendim. İyi günler dilerim.
İyi günler.
Ben 2 hafta evvel İstanbul havalandaydım. Diş hatları, yani Avustralya'ya gelirken yanlışlıkla bende çok tehlikeli bir metal vardı. Yanlışlıkla elimdeki çantaya koydum. Şimdi kontroldan geçerken o geçti. Geçince ben içeri girdim. Şöyle baktım ki benim çantam ağır. Allah Allah, baktım ben o cismi elimdeki çantaya koymuşum. Hemen polise koştum, dedim ki kardeşim bu nasıl böyle buradan geçti? O da elini aldı, böyle sallayarak sırtararak gitti o kızların yanına, o çantanın geçtiği yere. Bir şeyler konuştu. Sonra bana geri geldi, döndü. Dedi ki bunu plastik sanmışlar dedi. Bu Amerika'da falan olsa onun işine hemen son verirlerdi. Çünkü çok tehlikeli bir şeydi. Yani uçağı kaçırabilecek bir durumda bir demir parçasıydı. Onu söylemek istedim efendim.
Teşekkür ederiz Seyfi Bey. Bu deneyimizi bizimle paylaştığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Efendim. Ben teşekkür ederim.
Evet, güvenlik zafiyeti yok deniliyor ama görüyoruz Kazım Bey, bakın dinleyicimizin yaşadığı olay da çok ilginç değil mi?
Şimdi güvenlikle ilgili bizim Türk milletinin bir sorunu var. Türkiye'de ben sık sık giden bir kimseyim. Türkiye'ye giden dinleyiciler de belki aynı şeylere şahit olmuşlardır. Havalanında öyle değil de mesela bazı yerlerde, fuarlarda, alışveriş merkezleri gibi yerlerde metal dedektörler var. Hani içinden geçiyorsunuz,
evet,
falan.
Evet.
Sadece güvenlik olarak o metal detektörlerin olduğunu görmüştür. Belki bizim milletimiz bunun farkına bile varmamış olabilir. Türkiye'de ben bunu her defasında gördüğümde böyle çıldırasım geliyor. Şimdi o metal detektörden geçerken elinizde çanta, torba, bohça bir şey varsa onu yanında bekleyen güvenlikliye veriyorsunuz. O tutuyor sizin için. Siz metal dedektörden geçtikten sonra o çantanızı, bohçanızı, torbanız neyse onu size geri veriyor.
Evet.
Bunu dinleyicilerin şöyle bir düşünsünler, bunu hiç gördüler mi diye. Bunu şunun için söylüyorum. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Her bunu gördüğümde diyorum ki oradaki görevliye, şu silah bomba dolu çantamı lütfen geri verin diyorum. Böyle apışıp kalıyorlar, bu ne demek istedi falan diye. Torbanın içine bakmıyorlar, bakılmıyor.
Bakmak halbuki burada öyle bir şaka olmuyor. Yapsanız direkt polis sizi içeri alır,
evet,
değil mi?
Evet, ama Türkiye'deki insanlar böyle düşünsünler diye böyle bir anlayış var. Bunun gibi birçok örnekler daha verebilirim. Yani hatta uçaklarla ilgili çok komik, yani akla gelmeyecek böyle güvenlik noktasında zafiyet olarak adlandırılacağı başka şeyler gördüm. Burada söylemek istemiyorum. Ama çok tuhafız. Ben bir keresinde şunu da söyleyeyim. Bir büyük salon mitingine katıldım. Böyle bir programa katıldım. 15 bin kişilik bir salondu. Oraya böyle üst düzeyli insanlar geleceği için önlemler alınmış. Giriş çıkışlarda gençler vücut kontrolü yapıyorlar. İşte silah, bıçak, bir şey var mı falan diye. Bu program 8-10 saat devam etti. Biz protokol üyesi olarak girdik. Bizi de kontrol ettiler. Hoşuma gitti falan. Ondan sonra bir ara öğle vaktinde şöyle dışarıya çıkayım, biraz dışarıda hava alayım falan diye çıktım. Baktım ki orada giren çıkanları kontrol eden bütün görevliler kenara oturmuşlar, sandalyeye dinleniyorlar. Dedim ki nedir, niye milleti, bak millet giriyor çıkıyor falan. Abi milletten bir şey çıkmıyor ya dediler. Artık bir şey çıkmıyor. Peki dedim, bir şey çıktı mı bu saate kadar dedim. Evet dedi. 4 tane kova gösterdiler. İçi bıçak, tornavida, demir, çakı, her şeyle dolu. Millet maalesef, bizim Türk milleti her şeyi taşıyor üzerinde. Bunlar çıktı. Ne zaman? Sabah. Şimdi pek çıkmıyor milletin üzerinden bir şey. Ya ama içerideki program devam ediyor. Orada bakan var, şu var, bu var.
O zaman bir umursamazlık mı söz konusu
yani
acaba?
Yani bizim Türk milletinin güvenlik anlayışı noktasında size 2 tane örnek verdim. 100 tane daha verebilirim. Çünkü bu benim hobim. Bu güvenlik meselesi. Çok dikkat ediyorum. Bakıyorum, gözlemliyorum. Yani böyle olduğu müddetçe daha çok şeyler Türkiye'nin başına örülecektir dedim ama bunun da katkısı var. Bu bizim vurdum duymazlığımız, görevi disiplinli ve ciddiyete almayışımız da katkısı var. Yani.
Evet, telefonlar var. 3 telefonumuz var. Evet, Ali Ekber Tanrıkulu hatta. Buyurun Ali Ekber Bey.
İyi yayınlar. Tabii ki bugün İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen patlama olayı, saldırı olayı bizi gerçekten çok üzdü. Kazım Bey'in de bilmiyorum, mutlaka hatırlayacaktır. 1970'li yıllarda İsrail ile Amerika'nın ortaklaşa kurmuş olduğu komünizmle mücadele dernekleri çatısı altında bulunan bugünkü Türkiye'nin, Türkiye'yi yöneten kadro ve 1980 askeri cuntasında Kenan Evren'in yeşil kuşak yaratacağız mantığı ve ufak bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. 1990'lı yıllardı ama tam yılını veremeyeceğim. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, İsmi yanılmıyorsam Abramcik'ti galiba. Tam o dönemde Yugoslavya iç savaşı vardı. Şunu söylemişti. Dedi ki Türkiye Yugoslavya'dan beter olacak. Ama nedense söylediği bu lafa galiba doğru çıkacak ve kimse de bu insana bir şey söylemedi. Sen nereden biliyorsun derse, neye dayanarak bunu söylüyorsun? Hiçbir şey sorulmadı, hiçbir şey yapılmadı.
Evet, Ali Ekber Bey, bu tür komplo teorileri her yerde söyleniyor değil mi? Her zaman
hayır,
böyle şeyler
hayır,
dile getirilir.
Hayır, komplo değil. Bunu söyleyen Amerika'nın Ankara Büyükelçisi.
Peki, bu hatırlatmanız için teşekkür ediyoruz. Kazım Bey'e soru soracak mısınız yoksa hemen sıradaki dinleyicimize?
Bilmiyorum, Kazım Bey bu söylediğim şeyler üzerinden
ne
şeyler söylerse bilmiyorum artık.
Peki, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kazım Bey, ben Turan Bey'i alacağım çünkü epeydir bekliyor. Belki iki soruya birden cevap verirsiniz. Turan Bey buyurun.
İyi günler, iyi yayınlar diliyorum öncelikle.
İyi günler, sağ olun.
Konuşmama başlamadan önce İstanbul'da havalimanındaki katliamı şiddetle kınıyorum. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hep bu bizi sürekli üzüyor. Şöyle bir bakmak gerekiyor aslında.
Çok geriden bakmayın lütfen. Çok az süremiz var. Sırada bekleyenler var. Toparlayalım.
Sivrisinekleri öldürmek için bataklığı kurutmak gerekiyor. Ama bizim ülkemizde dış siyaset ve iç siyaset öyle bir duruma geldi ki ülkeyi böyle bir kaos ortamının içerisine çekti. Hatırlarsınız 10 Ekim Ankara katliamında IŞİD'cilerin listesi elimizde ama eylem yapmadıkları için tutuklayamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz diyen başbakanın o günkü kendisidir, Davutoğlu. Ve evet, Esad'ı yok edeceğim uğruna Türkiye'yi IŞİD yuvasına çevirdiler. Artık böyle bir duruma geldi bu ülke. Bu siyasi
soru soracak mısınız Turan Bey?
Nereye kadar gelecek bilmiyorum ama şunu söylüyorum. Gerçekten bugünkü günler iyi günler. Eğer ki Türkiye halkı bir cephe oluşturmazsa, bunlara karşı birlikte beraberliğini ortaya koymazsa ülkeyi gelecek daha kötü ve karanlık günler bekliyor. Ben inanıyorum ki inşallah bunların önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Teşekkürler.
Peki. Kazım Bey bir şey söyleyecek misiniz önceki dinleyicimizin söylediği gibi?
Yok, sırada başkası varsa alabilirsiniz.
Evet, alacağım İslam Bey hatta. Ancak bir dinleyicimiz demiş ki Kazım Bey, Türkiye'de ekonominin yükseldiğini neye dayanarak söylüyor? Başımız sağ olsun demiş daha sonra da. Ne diyeceksiniz?
Şimdi Türkiye'de ekonomi yükseldi sözü ne yazık ki bazı çevrelerce bunu söyleyenin hükümeti desteklemek ya da hükümeti övmek için söylediğini söylüyorlar. Türkiye'deki ekonominin büyüdüğünü bütün veriler gösteriyor. Dünya Bankası'na ya da IMF'nin rakamlarına bakabilirler. Kafidir.
Evet, peki çok az süremiz kaldı. Hemen İslam Bey'i de alalım. İslam Bey buyurun.
Ben kısaca şöyle bir şey söyleyeyim. Aynı zamanda Kazım Ateş'in de fikrini alayım. Dünya devletleri bir araya gelip de nasıl NATO gibi bir askeri güç varsa, anti terör timi diye bir tim oluşturup da dünyadaki bütün terör örgütlerini öldürmek için bir adım atamazlar mı? İkinci bir şey de herhalde dünyada bir tek Türk milletine aittir. Kendi memleketinde bir saldırı olduğu zaman direkt hükümetini suçlamak için bununla da övünebildiğimiz kadar övünelim. Yazık bize diyorum.
Peki sağ olun İslam Bey. Kazım Bey, süremiz kalmadı cevap için ama çok kısa, hemen bir 10 saniyelik bir şey verirseniz alalım.
Evet, ben Türkiye'deki bu yaşanan menfur olayı son derece telin ediyorum, protesto ediyorum. Ve ölenlere rahmet ve şehit olanlara da rahmet diliyorum.
Teşekkürler.
Türk milletinin başı sağ olun.
Sağ olun, teşekkürler. Evet, yarınki yayınımızda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.